Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin finnâr. Geçtiğimiz hafta fasıklar ve reziller indinde ilmin durumu babında kalmıştık. Devam ediyoruz. Ebu Umeyye el-Cumahî'den Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyametin alametleri hakkında soruldu. Şöyle buyurdu: şüphesiz ilmin küçükler yanında aranması kıyametin alametlerindendir. İbnül Mübareke, küçükler kimlerdir denildi. O da şöyle cevap verdi: onlar şahsi görüşleriyle konuşanlardır. Ama eğer küçük bir kimse büyük bir kimseden rivayet ediyorsa o küçük değil demektir. Ebu Ubeyde İbnül Mübarek'in bu haber hakkında küçükler ile kastedilen yaşça küçük olanlar değil bidat ehlidir dediğinden bahsedildi. Ebu Ubeyd dedi ki: bana göre küçükler ile kastedilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından sonrakilerden ilim alıp bu ilmi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının görüşü ve ilimlerinin önüne geçiren kimselerdir. Böylece ilim küçüklerden alınmış olur. Yani seleften değil de sonrakilerden öğrendiği, özellikle bu Eşari, Maturidi gibi kelamcıların ortaya attığı şeylerle ilmi öğrenip de bunları Allah Resulü'nden ve sahabelerinden gelenlerin önüne geçirenler küçüklerdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bereket büyüklerinizle beraberdir. Bunu Sahih-ül Cami'de Elbani sahih olduğunu belirtiyor. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'den gelen rivayette insanların ne zaman ıslah olup ne zaman ifsad olacaklarını anladım. Eğer fıkıh küçüklerden gelirse büyükler ona isyan ederler. Şayet fıkıh büyüklerden gelir de küçükler ona tabi olursa hidayet bulurlar. İbn Abdilber diyor ki: İbnül Mübarek ve Ebu Ubeyd'in küçükler ile ne kastedildi hakkında söyledikleri bu bapta gördüğün gibi daha önce geçmişti. İlim ehlinden bazıları da şöyle der: muhakkak ki küçük ile kastedilen ilmi olmadan fetva vermek isteyendir. Büyük ise hangi yaşta olursa olsun alim kimsedir. Şöyle de demişlerdir: cahil ihtiyar da olsa küçüktür, alim ise genç dahi olsa büyüktür. Birinci görüşe şu beyit şahit olarak getirilmiştir: İlim öğren, kişi alim doğacak değildir. İlim ehli olan kimse cahil gibi değildir. Bir kavmin büyüğü ki herkes ona geldiğinde katında ilim yoksa o halde o kimse küçüktür. Yine Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'nın küçük yaşta olmasına rağmen fetva vermesini delil getirdiler. Muaz bin Cebel ve Attab bin Useyd radıyallahu anhuma da küçük yaşta olmalarına rağmen insanlara fetva verirlerdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları genç yaşta birer vali olarak tayin etmişti. Bunun örnekleri alimlerde çoktur. Muhtemel ki hadisin anlamı İbnül Mu'temir'in dediği gibidir: genç alim küçümsenir, ona cahillik yapan mazurdur. Bununla ne kastettiğini en iyi bilen Allah'tır. Bu bölümün hadisiyle kastedilenin şu olması ihtimali de vardır: İnsanlardan ilim ve fıkh etmeye layık olanları şeref ehli, dindar ve saygın olanlarıdır. Zira ilim onlarda bulunursa nefisler onların meclisine oturmaktan çekinmez. Şayet başkalarında bulunursa şeytan onları küçük düşürmeye yol bulur. İnsanların nefislerinde bencilliğe, cehalete razı olmaya, şerefi ve dini olmayanlarla tartışmaya sebep olur. İşte bu kıyametin alametlerinden ve ilmin kaldırılmasının sebeplerinden birisi olur. Yani bu ilmin insanların küçük gördüğü, saygın olarak görmedikleri kimselerde olması sebebiyle insanlar onların meclisine katılmaktan büyüklenir. Böylelikle ilme rağbet azalır. El-Firyabi dedi ki: Süfyan, sefih kimselerin ilim yazdığını görünce yüzünün rengi değişirdi. Ona dedim ki: ey Ebu Abdillah, şu kimseleri ilim yazarken görünce öfkelendiğini görüyoruz. Şöyle cevap verdi. İlim Araplarda ve insanların efendilerindeydi. Onlardan çıkıp bunların eline düşünce dini değiştirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden sığınması ve faydalı ilmi istemesi babı. Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyerek dua ederdi. Allah'ım faydasız ilimden, kabul edilmeyen duadan, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve açlıktan sana sığınırım. Zira muhakkak ki o kötü bir yataktır. Bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten de gelmiş bir hadistir. Elbani Sahih-ül Cami'de sahih olduğunu belirtir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım dört şeyden, faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Bu da İbn-i Mace'nin tariki. Cabir radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'tan faydalı ilmi isteyin ve faydasız ilimden Allah'a sığının. Bu da İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis sahihtir. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sabahladığında şöyle dua ederdi. Allah'ım senden faydalı ilim, helal rızık ve kabul gören amel dilerim. Zalim yöneticilere gidip gelen alimin kötülenmesi babı. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Köyde yaşayan kaba olur. Av peşinden giden gafil olur ve sultanın yanına giden fitneye düşer. Bunu da Tirmizi sahih bir senette rivayet etmiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazı yöneticileriniz olacaktır. Onları tanır ve karşı çıkarsınız. Kim karşı çıkarsa beridir. Kim kerih görür, hoşlanmazsa selamette kalır. Lakin razı olup onlara uyanı Allah uzaklaştırır. Denildi ki, ey Allah'ın Resulü, onlarla savaşmayalım mı? Namaz kıldıkları sürece hayır buyurdu. Bunu Müslim rivayet etmiştir. İbn Abdilber diyor ki, bu manada gelen hadislerin tamamı zalim ve fasık yöneticiler hakkındadır. Adil ve faziletli yöneticilerin yanına gitmek ve onların ıslahına yardım için görüşmek en faziletli amellerdendir. Görmez misin ki Ömer bin Abdülaziz ile ancak Urve bin Zübeyr, İbni Şihab ve Zühri gibi kıymetli alimler sohbet ederlerdi. Nitekim İbni Şihab, Abdülmelik ve ondan sonra da oğullarının yanına giderdi. Eş-Şabi, Kubeysa bin Züeyb, Reca bin Haviye el-Kindi, faziletli bir alim olan Ebu'l-Mikdam, El-Hasen el-Basri, Ebu Zinat, Malik bin Enes, El-Evzai, Eş-Şafii ve daha birçok alimler sultanın yanına giden alimler arasındadır. Bir alim ihtiyaç halinde seyrek olarak sultanın yanına gider, hayrı söyler ve ilimle konuşursa bu güzeldir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle ile karşılaştığı günde kendisinden razı olunur. Lakin bu tür meclislerde fitne daha galiptir. Selamet onda olanı terk etmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'ın gölgesinden başka bir gölgenin olmadığı günde yedi kimse Allah'ın gölgesinde olur. Bunlardan birisi de adil yöneticidir. Yine şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde muksitler yani adaletle hükmedenler nurdan minberler üzerindedir. Burada az önce okuduğumuz Allah'ın gölgesinden başka bir gölgenin olmadığı günde Allah'ın gölgesinde olması ifadesinde gölgenin Allah Azze ve Celle'ye izafe edilmesi, nispet edilmesi mülkün izafesi demektir. Her gölge Allah'ın mülkü, mahluku ve sultanıdır. Onun yetki alanıdır. Burada kastedilen arşın gölgesidir. Nitekim bu husus diğer bir hadiste açıkça belirtilmiştir. Kastedilen gün kıyamet günüdür. İnsanlar alemlerin Rabbi için kıyam ettiğinde ve güneş onlara yakınlaştırılıp sıcaklığı şiddetlendiğinde onları ter basacak, arşın gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayacaktır. Yahya bin Ebi Kesir'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ömer bin Abdülaziz görevlendirdiği amillere rızıklarını temin edip dilenmemeleri için ilim talebelerinden ücret almalarını yazmıştı. Yani ilim talebelerinden de ücret alın ki onlar dilenmeye alışmasınlar. Bu ve benzeri rivayetler adil yöneticinin özelliklerinden, siyerlerindendir. Başarılı kılan Allah Azze ve Celle'dir. Günahkar alimlerin ve ilmiyle övünmek veya dünyalık için ilim öğrenmenin kötülenmesi babı. Cabir radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlmi alimlere karşı övünmek, sefihlerle, düşük kimselerle tartışmak ve meclislerde üstünlük sağlamak için öğrenmeyiniz. Kim bunu yaparsa ona ateş vardır, ateş. Bunu Müslim, estağfurullah, bunu İbn-i Mace rivayet etmiştir. Sahih-ül Cami'de Elbani sahih olduğunu belirtir. Bu tehdit, ilmiyle hiçbir hayrı kastetmeyenler içindir. Muhakkak Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Fitne ile şüpheye düştüğünüz, küçüğün yükselip büyüğün alçaldığı, sonradan çıkma bidatler sünnet edinilip insanların ona yöneldiği ve bu bidatler değiştirildiğinde de sünnet değiştirildi denileceği zamanda haliniz nasıl olur? Bu ne zaman olur ey Ebu Abdurrahman denildi. Şöyle cevap verdi. Kurralarınız çoğalıp yani okuyanlarınız çoğalıp fukahanız, anlayanlarınız azaldığı, idarecilerinizin çoğalıp güvenilir emin olanlarınızın azaldığı, ahiret amelleriyle dünyanın talep edildiği ve amel etmekten başka bir gaye ile fıkıh öğrenildiği zaman bunlar gerçekleşir. Elbani Sahih-ü-Tergib'de sahih olduğunu belirtir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim Allah'ın vecihinin aranması gereken bir ilmi sadece dünyalık bir gayeye ulaşmak amacıyla öğrenirse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Bunu da İbn-i Mace rivayet eder. Hasan el-Basri şöyle demiştir. İlim ikidir. Birincisi kalpteki ilimdir ki bu faydalı olanıdır. Diğeri ise dilde olandır ki bu Allah Azze ve Celle'nin Ademoğlu üzerindeki hüccetidir. Yani kişiyi ahirette kurtaracak olan kalpteki ilim olan huşudur. Allah korkusudur, takvadır. Bildiklerini, gereğini yapmaktır. Dilde olan ilim ise yani zahirdeki ilim ise insanlara karşı ancak dünyada hüccet olur. İbn-i Abdilber Rahimullah der ki, Allah Azze ve Celle kitabında kendileri amel etmediği halde insanlara hayırlı amelleri emreden kimseleri kötülemiş, kıyamet gününe kadar olan zaman boyunca okunacak şekilde kınamış ve şöyle buyurmuştur. Bakara 44. ayeti. Siz insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı da okuyorsunuz. Hiç aklınızı başınıza almayacak mısınız? Allah Azze ve Celle'nin kıyamet gününde alimleri bildikleriyle ne amel ettiklerinden sorgulaması hakkında gelenler babı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allah Teala ona verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Allah Azze ve Celle peki bunlara karşılık ne yaptın buyurur. Öldürülünceye kadar savaştım diye cevap verir. Yalan söylüyorsun. Sen ne kadar cesur desinler diye savaştın. O da sana söylenildi buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır. Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da peki bu nimetlere karşılık ne yaptın diye sorar. Senin rızan için ilim öğrendim, öğrettim ve Kur'an okudum cevabını verir. Yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye ilim öğrendin, ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi buyurur. Sonra emrolunur, o da yüzüstü cehenneme atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkan verdiği bir kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona hatırlatır, o da hatırlar ve itiraf eder. Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın buyurur. Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiçbir yerden esirgemedim. Sadece senin rızanı kazanmak için infak ettim der. Yalan söylüyorsun. Halbuki sen bütün yaptıklarını cömert desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi buyurur. Emrolunur, bu da yüzüstü cehenneme atılır. Bu hadis ilmi ve ameliyle Allah'ın vecihini dilemeyen kimse hakkındadır. Nitekim riyanın küçük şirk olduğu söylenmiştir ki onun içinde bulunduğu bir amel temize çekilmez. Allah'tan rahmetiyle bizleri bundan korumasını dileriz. Bu hadis Hasan el-Basri'den az önce nakledilen sözle aynı anlamda. Çünkü dünyada bakarsınız adam cihad ettim diyor. Savaştım diyor. Senin rızan için savaştım diyor. Bunları yapmıştır. İnsanlar bunları görmüştür. Veya malımı verdim diyor. Allah yolunda harcadım diyor. İnsanlar buna şahit olmuştur. Veyahut ilim öğrenmiştir. Ve insanlar da ona alim demiştir. Yani insanlar bu şahitliği yapmıştır. Ama kalpteki bunlardan kastedileni riya için mi yaptı, gösteriş için mi yaptı, Allah'tan başka şeyler mi diledi? Bunu ancak Allah bilir. Bu da kıyamet günü ortaya çıkar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kul kıyamet gününde şu beş hasletten sorulmadıkça bir yere gidemez. Gençliğini nerede geçirdiğinden, ömrünü nerede tükettiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve ilmiyle ne amel ettiğinden. Ebu Derda radıyallahu anh'ten kıyamet gününde bana ey Ebu Derda bilmediklerine ne amel ettin denilmesinden korkmam. Ama ey Uveymir bildiklerinle ne amelde bulundun denilmesinden korkarım. Yani bilmediklerimle bilmemem sebebiyle yapmadığım, terk ettiğim ameller sorulmasından korkmam. Çünkü bunda ben mazeret öne sürebilirim. Bunları bilmiyorum diyebilirim. Ama bildiklerinle ne amel ettin denildiği zaman buna verilecek bir cevap bulamam demek istiyor. İlmiyle amel etmek hakkında genel bir bab. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle dedi. Şunu iyi bilin ki istediğinizi öğrenin. Amel etmedikçe Allah ilmiyle size ecir verecek değildir. Karşılık verecek değildir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. İlim öğrenin, ilim öğrenin, ilmi öğrendiğiniz zaman da onunla amel edin. Süfyan es-Sevri demiştir ki, alim bu ümmetin tabibi, mal da hastalığıdır. Eğer tabibin kendisi bu hastalığa yakalanırsa başkasına nasıl çare olsun? Yani bu ümmetin hastalığı, afeti maldır. Alim ise ümmetin tabibi olması gereken kimsedir. Şayet tabip bu hastalığa yakalanırsa, mal hastalığına yakalanırsa nasıl çare üretsin? İbn Abdilber diyor ki, ilim ehli katında mal kötülenmiştir. Bu maksadından başka bir yere kullanılması ve helal dışında elde edilmesi hakkındadır. Malı kötülen rivayetlerde, yani naslarda bu konuda varid olmuş gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Bir koyun sürüsü içine gönderilen iki aç kurdun verdiği zarar, kişinin mal ve şerefe düşkün olmasından daha ifsad edici değildir. Yani kişi mala ve makama, kendi izzeti nefsine düşkünlüğü sebebiyle, bencilliği, kendi cahının üstün yerlere gelmesi sebebiyle bu ümmette bir koyun sürüsüne dalan iki aç kurttan daha fazla zarar verir diyor. Yani bu kimse hayırlı ameller işlese dahi bu hayırlarını bu düşkünlüğü sebebiyle, mala ve şerefe düşkünlüğü sebebiyle ifsad eder, zarar verir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Selef'in sözlerinin anlamı, alimlere göre Allah'ın haram kıldığı yollardan kazanılmış mallar, kazancında Allah'a itaat etmeksizin, Rabbine isyan ederek mal toplayan, Allah'a isyana yardımcı olmakta kullanılan ve Allah'ın hakkının eda edilmediği mallar hakkındadır. Böyle bir mal ve böyle bir kazanç kötülenmiştir. Ama eğer mal Allah'ın mübah kıldığı yoldan kazanılır ve onda bulunan Allah'ın hakkı Allah yolunda infak edilerek eda edilirse böyle bir mal ve kazanç övülmüştür. Bu usta alimler arasında bir ihtilaf yoktur. Buna ancak Allah'ın emrini bilmeyenler muhalefet eder. Sonra helal konusunda züht ve yani ilgisiz durmak ve imkanı olduğu halde dünyayı terk etmek onun helaline rağbet etmekten daha faziletlidir. Zahit olmak helal mübah olanına da rağbet etmekten daha faziletlidir, daha üstündür. Müslümanların eski ve yeni alimleri arasında bu usta da ihtilaf yoktur. Dünyalığa karşı sabrın ve dünyadan zühdün fazileti, kanaatin fazileti, az ile yetinmenin fazileti, kişinin eğlence ve taşkınlığa götüren bolluktan uzak durmasının fazileti hakkında sahabe, tabi'in, onlardan sonraki Müslümanların alimlerinden olan seleften gelen rivayetler bir kitap veya bir bab başlığı oluşturacak kadar çoktur. Allah'ın dünyadan sakındırdığı kimseler olan sahabeler kendilerine dünyalığın açıldığı kimselerden kat kat üstündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. Zira o kötü bir sıkıntıdır. Hıyanetten de sana sığınırım. Zira o kötü bir aşırılıktır. Bunu İbn-i Mace rivayet etmiştir sahih bir isnatla. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım hidayet, takva, afiyet ve gönül zenginliği dilerim. Bu dünyalığı azaltmak ve orta yolu tutmak, dünyalıktan yeterli olana razı olarak yetinmek ve insanlara muhtaç olmamanın dünyalığı çoğaltıp ona rağbet etmekten daha faziletli ve selamete daha yakın olduğuna delildir. Yani aza kanaatin dünyalıklara dalmaktan mübah olan olsa dahi dünyalıklara dalmaktan daha faziletli olduğuna delildir. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma'dan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Cennetin kapısında durdum. Oraya girenlerin çoğunluğunun miskinler olduğunu gördüm. Zenginler ise cehenneme götürülmesi emredilenler dışında hapsolunmuşlardı. Yani zenginlerin bir kısmı cehenneme gönderilmiş. Cehenneme gönderilmeyenler de hapsedilmiş bekletiliyorlardı. Cehennemin kapısında durduğumda ise oraya girenlerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Alimlere göre hadiste geçen el-ced kelimesi ile kastedilen zenginliktir. Bu konuda ihtilaf etmemişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden birinizin cennette kamçı kadar yeri dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayete göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'ım Muhammed'in ailesinin rızkını açlığı giderecek kadar kıl. Muhakkak ki cahil zan sahibi veya cehaletine yenik düşen kimse dünyalığı artırmada sakınca görmez. O bunu yeterli olanı talep etmekten daha faziletli zanneder. Yani tıpkı günümüzde bazılarının işte Müslümanın da en iyi arabalara, en iyi mala, en iyi mülke sahip olması lazım. İşte dediğin gibi tatillere Müslümanların da hakkı var. Gidecek deniz kenarında Müslümanlar da tatil yapacak. Bir de buna şeyi karıştırıyorlar. Kadınlar da denize giriyor. Yani Müslüman kadın denize giriyor, düşünebiliyor musunuz? Bunu da
Kimsenin
maalesef.
bulunmadığı yerde gidiyoruz.
Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kocasının veya annesinin evinden başka bir evde çarşafını çıkaran kadın Allah ile kendi arasındaki haya perdesini yırtmıştır. Yani hamama gitmesi hakkında bu buyuruluyor. Hamam temizliğin talep edildiği bir yer. Hamama giden kadınlar hakkında bu tehdit geliyor hadiste. Şimdi denizde isterse kendi aralarında olsun. Hamam da kadınların kendi aralarında olduğu bir yer. Ama biz burada sebebin hususiline değil, lafzın umumiliğine muhatabız. Hadisin lafzı umumi. Örtüsünü kocasının veya babasının, annesinin babasının evinden başka bir yerde açan kadın Allah ile kendi arasındaki haya perdesini yırtmıştır diyor. Yani bu erkekler arası demiyor bakın. Kadınlar arası dahi olsa. Evet. Allah Azze ve Celle'nin peygamberine olan nimetlerini sayarken buyurduğu gibi şu ayet bu kimseyi şüphelendirir. Fakir iken seni zengin kılmadı mı? Duha suresi 8. ayet. Fevecedeke ailen feagna. Fakir iken seni zengin kılmadı mı? Halbuki bu ayet zannettiği gibi değildir. Takdim ettiğimiz rivayetlerde geçen zenginliğin onu zannettiği gibi olmadığını, bilakis kastedilenin gönül zenginliği olduğunu sana açıkladım. Allah kimin zenginliğini kalbine koyarsa onu zengin kılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın kulları içerisinde gönlü en zengin olanıydı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu söylediğimiz manaya delalet eden pek çok rivayet gelmiştir. Onlardan birisi de şudur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Zenginlik ancak gönül zenginliğidir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Burada fakirliğin veyahut zenginliğin tabii ki insanların çoğu zaman ihtiyarında olan bir şey değil. Yani bu kevni bir takdir olarak insanın başına gelir. Allah dilediği kulunu zengin kılar. Ama bizim burada yanlış anlayışa dikkat çektiğimiz kısım şu. Kişinin ferdi mülkiyetinde lükslere dalması, işte Müslüman da en iyisine layık diyerek kendine böyle bir pay biçmesidir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kul bir peygamber olmayı dilemiş. Kendisine dünyanın hazineleri teklif edildiğinde kul peygamber olmayı, bir gün yiyip bir gün aç olmayı talep etmiştir. Ümmetine böyle örnek olmuştur. O tek kat hasır üzerinde yatarken elbisesi vücuduna yapılan izler sebebiyle Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün ey Allah'ın Resulü şunun dört katını daha yumuşağını koyalım diye teklifte bulunduğu zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana ne dünyadan diyor diyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yani bunlar mübah olmasına rağmen bunlardan uzak durdu. Şüphesiz bu ümmetine örnek olmakla içindi. Çünkü onun geçmiş gelecek bütün hataları zaten bağışlanmış, korunmuştu. Onun günaha düşmesi mümkün değildi. Fakat ümmete örnekliği sebebiyle dünyaya dalmasınlar, şahsi konforlarına, lükslerine kapılıp da bu kendilerini yani gönül zenginlikleri ifsad olup kalplerine girmesin diye bunları örnek olarak sunmuştur. Ve arsa edinmeyin, tarla edinmeyin. Zira bu kalbinizi dünyaya bağlar diyerek bunun illetini beyan etmiştir. Yani tarla edinme mutlak bir yasak değil. Yani mal mülk edinme mutlak bir yasak değil. Ama kim ki kalbini buna kaptırdı o bunlardan ciddi sorguya çekilecektir. Çünkü İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette helalden hesap, haramdan dolayı azap vardır diyor. Yani şuradaki az önce okuduğumuz hadiste olduğu gibi cehenneme gönderilenler dışındaki zenginlerin hapsolunduklarını gördüm diyor. Zenginler cehenneme gitmiş. Cennete girecek olanlar da hapsediliyor. Cennete girmekten önce bekletiliyorlar. Hesabı devam ediyor bunların. Yani helalden bu hesaplarla karşı karşıyasın. Kaldı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir uyarıda bulunuyor. Helallere tasarrufta bu kadar dalmayın. Çünkü bunlara daldığınız zaman haramdan kendinizi kurtaramazsınız. Düşünün, malın, lüksün alışkanlığına kendisine kaptırmış bir insan zor durumda bir zor bir durumda kalsa bir başına bir musibet gelse dün yetinmediği şeyle o gün hiç yetinmez. Karnı tokken her taraftan işte yiyecek, içecek, lüks, konfor her taraftan ayağının altındayken helal ile kanaat etmesi ciddi bir takım sıkıntılara katlanmasını gerektirecek. Buna katlanamayacak. Alıştığı için ne yapacak? Bu sefer harama tevessül etmeye kalkacak. Bugün insanların çoğunun krediye tevessül etmesi hangi sebeple? Kendisine zaruret görüyor. Hangi zaruret? Diyanet belamları bile buna fetva veriyor. Ev zarurettir diyor şimdi. Nasıl bir zaruret? Yani sahabelerden kaç tanesinin evi vardı? Köşkü vardı. Veyahut onların evleri nasıldı? Velhasıl şeytan insanları bu şekilde aldatıyor. İlmin her durumda Allah Azze ve Celle'nin rızasına yönelttiğine dair haber babı. Mamer dedi ki, şöyle denilirdi. Şüphesiz kişi Allah rızasından başka bir amaçla ilim öğrenir. Fakat ilim onu Allah rızası için oluncaya kadar, halis kalıncaya kadar çevirir. İlim onu ihlasa yönlendirir. Süfyan es-Sevri şöyle demiştir. Biz ilmi dünya için talep ettik. O bizi ahirete sürükledi. Bunun benzerini Harun bin Yezid Rahimullah da söylemiştir. İlmin usulünü, hakikatini ve mutlak olarak fıkıh ve ilim ismini gerektiren şeyi bilmek babı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size onlara sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. İbn-i Vehb'den Malik bana şöyle dedi. İnsanlar arasında hükmedilecek hüküm ikidir. Allah'ın kitabında olan veya sünnette hükmedilen ki işte bu hüküm senin için vacip ve isabetli olandır. Yani farz olan budur. İkincisi alimin kendi görüşüyle içtihad ettiğidir. Onun muvaffak olması, başarılı olması ümit edilir. Bunların üçüncüsü muvaffak olamayacağı şeyi yüklenmektir. Yani ilimsiz olarak konuşmaktır. Şafii Rahimullah şöyle demiştir. Hiç kimsenin helal ve haram konusunda ilim ciheti dışında söz söyleme hakkı yoktur. İlim ciheti ise kitap ve sünnetin nası, icma veya bu esasların manası üzere kıyastan ibarettir. Bazıları daha önce defalarca işaret ettiğimiz gibi alimlerin bu gibi sözlerinden işte kıyası hüccet, edile-i şer'iyeden kabul ettikleri şeklinde delil getirmeye çalışıyorlar. Müslümanın edile-i şer'iyesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinde belirttiği gibi ikidir. Kitap ve sünnet. Kıyas veyahut içtihat. İmam Şafii'nin dediği gibi kıyas içtihattan ibarettir. İçtihat kıyastan ibarettir. Nasıl ki içtihat dinde edile-i şer'iyeden değilse kıyas da dinde edile-i şer'iyeden değildir. İmam Malik'in şuradaki sözü kimsenin helal ve estağfurullah insanın arasında hükmedilecek hüküm ikidir. Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünneti. Bunun dışında alimin kendi görüşü vardır. Yani kıyas bu görüştendir. Ya isabet eder ya yanılır. Allah Resulü'nden bir hadis geldiği zaman, sabit, sahih bir hadis geldiği zaman bunu reddetmeye kimin hakkı vardır? Hiç kimsenin hakkı yoktur. İmam Şafii'den bir kıyas geldiği zaman, müçtehit imamlardan birisinden bir kıyas geldiği zaman bunu reddetmeye kimin hakkı vardır? Ondan daha iyisini getirenin. Yani ondan daha iyi bir kıyas getirir vatandaş. Ne yapar? Delil getirir. Onun görüşü iptal olur. O da ikna olmaz. Kendi görüşünde devam eder. Ne olur? İtilaf olur. Hakem ne? Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti. O zaman edile-i şer'i hangisiymiş? Eğer kıyas edile-i şer'iyeden olsaydı böyle bir sorun olmaması lazımdı. Ve kimsenin bunu reddetmeye bir genişliği olmaması lazımdı. Bu sözün sahibi olan İmam Şafii bizzat bunu söylüyor Er Risale'de. Hiç kimseyi diyor Kur'an ve sünneti reddetme konusundaki yani Kur'an ve sünneti kimse reddedemez. Ama kıyasta bu şekilde kimse söyleyemez diyor. Kıyası dileyen alır, dileyen almaz. Yani bu bağlayıcı değildir. İbn-i Abdülber der ki, icma Allah Azze ve Celle'nin şu kavlinden alınmadır. Ve müminlerin yolundan başka bir yola girerse, Nisa 115. Şüphesiz bununla beraber ihtilafın sahih olamayacağı açıktır. Yani müminler delil geldikten sonra müminlerin yolundan başka bir yola sapanın varacağı yere vardırırız diyor Allah Azze ve Celle bu ayette. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da ümmetim sapıklık üzerinde birleşmez buyurmuştur. Buna göre sahabelerin icmağına muhalefet caiz değildir. Allah en iyi bilendir. Zira onların hepsinde cehalet tevili bulunması imkansızdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olasınız. Bakara 143. Bu ayet onların hepsinin bir araya gelmesinin, Resulünün sahabelerinin hepsine bir hüccet olması gibi kendilerinden sonra gelenlere karşı bir hüccet olduğunun delilidir. Kitap ve sünnette icmanın delilleri çoktur. Bu kitabımız ise bu delillerin anlatılacağı yer değildir. Muvaffakiyet Allah'tandır. Şimdi bu ifade gösteriyor ki insanların görüşleri ne zaman bağlayıcı olurmuş? Şartlarından birisi hepsinin ittifak etmesi. Sahabelerinki böyleyse sonrakilerinki nasıl ihtilaf ettikleri görüşleri delil olabilir? Sahabelerin ihtilaf ettikleri görüş sonrakilere delil olmuyorsa, ancak onlar ittifak ettiği zaman, icma ettiği zaman onlar bağlayıcı oluyorsa, sonrakilerin ihtilafı nasıl delil olabilir? Burada demek ki bir görüş, kıyas, içtihat ancak icma haline geldiği zaman hüccet olur. Bunda da şu şart aranır. Yani buraya gelmeden önce kitap ve sünnetin delaleti üzerinde olmalı bu. Yani bahsettiğimiz icmaya veyahut içtihada kitap ve sünnet delalet etmeli. Benim aklım, senin anlayışın, bunun yorumu, şunun keşfi olmamalı bu. Kitap ve sünnet olmalı bunun dayanağı. Bu ittifak hasıl olduğu zaman, bu icma hasıl olduğu zaman Kur'an ve sünnet buna delalet ediyor demek olur. Mesela cuma günü Allah'ın zikrine koş. Burada icma edilmiştir ki cuma namazına. Allah'ın zikriyle kastedilen cuma namazıdır. Burada icma edilmiştir bak. Neyin üzerinde icma edilmiş? Allah'ın kavlinin, Allah'ın kelamının zikir diye ifadesinin cuma namazına delalet ettiğine dair icma edilmiştir. Bu icmanın dışına kimse çıkamaz şimdi. Ama ihtilaf edilseydi, hayır burada zikir işte tarikatçıların yaptığı gibi halka korup zikretmektir deseydi birileri, ya bu da sahabeden birisi olsaydı, müştehid alimlerden birisi olsaydı, o zaman bu bağlamazdı. Bunun gibi. İlmin esaslarına gelince kitap ve sünnettir. Bunu söyler İbn-i Abdülber Rahimullah. Sünnet de iki kısma ayrılır. Birincisi büyük topluluğun büyük topluluktan naklettiği icmadır. Eğer bu hususta bir ihtilaf bulunmazsa bu kesin bir delildir. Onların icmağını reddeden Allah'ın naslarından bir nası reddetmiştir. Tıpkı bu şeyde olduğu gibi. Şimdi böyle bir icma hasıl olduğu için mesela sana da zikri indirdik ki ifadesinde kastedilen Kur'an olduğuna dair icma. Veyahut cuma namazı olduğuna dair az önce verdiğimiz cuma suresindeki icmaya muhalefet eden Allah'ın ayetini inkar etmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bugün Kabe'ye yönelme emrinin secdelerimizde, namazlarımızda kıbleye yönelmek olduğuna dair icma vardır. Müslümanların icma vardır. Kim bunun aksini söylüyorsa bu icmaya muhalefet etmiştir. Bu icmaya muhalefeti aslında Allah'ın kitabına muhalefettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalefettir. İcmaya muhalefet ettiği için değil, Allah'a ve Resulüne muhalefet olduğu için bu batıldır. Bundan tevbe etmesi istenilir ve tevbe etmezse Müslümanların icmasından çıkıp onların camiinin hepsinin yolundan başka bir yol tutmasından dolayı kanı dökülür. Yani bu günümüzde bu icmaya aykırı hareket edenlerin kanı dökülür. Bunlar cezalandırılır. İkincisi güvenilir, sağlam ravilerin muttasıl isnad ile naklettikleri ahad haberlerdir. Ümmetin hüccet ve önder olan alimlerinden bir topluluğa göre bu haberlerle amel etmek farzdır. Onlardan bazısı da bu ilim ve tamamıyla ameli gerektirir demişlerdir. Yani ahad bir rivayet dahi olsa, tek ravi yoluyla, tek kişi yoluyla gelmiş bir rivayet dahi olsa, sağlam, güvenilir bir ravi, muttasıl bir isnatla nakletmişse bunu, o ilim de ifade eder ve onunla amel edilmesini de gerektirir. Bu farzdır, vaciptir. Bunun dışına çıkan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalefet etmiş olur. Din ilimlerinin ve görüş sahiplerine göre diğer ilimlerin hududu babı. Bu manada konuşan alimlere göre ilmin hududu, ilmin sınırları yakin sağlamak ve iyice açıklamaktır. Kime bir şey hususunda yakin hasıl olmuş, yani kesin bilgi hasıl olmuş ve iyice açıklanmışsa onu biliyor demektir. Bir şey hakkında yakin sahibi olmayan hakkında taklit ediyor, bilmiyor denilir. Alimlere göre taklit ittiba değildir. Alimlere göre taklit ittibadan farklı bir şeydir. Bu da günümüzdeki cahillerin işte ittiba da taklit ile aynı şey, bu ayrımı nereden çıkardınız gibi sözlerine İbn Abdülber'den bir cevaptır bu. Zira ittiba sana sözünün üstünlüğünü açıklığa kavuşan kimsenin mezhebinin sıhhatine binaen söz sahibine tabi olmaktır. Taklit ise görüşün açısını ve manasını bilmeden başkasından yüz çevirerek onun sözünü söylemen veya delillerini bilmeden onun sözünü söylemen veya onun hatasını anlasan dahi ona muhalefet etmekten çekinerek onun fasit olduğunu anladığın sözüne hala uymandır. İşte bu Allah Sübhanehu'nun dininde haram kılınmıştır. İlimler zaruri ve kazanılmış olmak üzere iki kısma ayrılır. Yani konjenital diyorlar. Doğuştan gelen ilim. Mesela kişi şuraya baktığın zaman bunun duvar olduğunu anlarsın. Bu zaruri bir ilimdir. İşte şuna baktığın zaman bu taburedir dersin, şeydir, sehpadır dersin. Bu zaruri bir ilimdir. Kazanılmış olmak üzere ikiye kısma ayrılır. Zaruri ilmin hududu alimin gönlünde şek olmasına imkan bulunmayan ve nefsine şüphe girmeyecek şekilde o ilmin hasıl olmasıdır, kazanılmasıdır. Böyle bir ilim tefekkür ve düşünme fiilinden önce vaki olarak, yani özellikle ya bu nedir diye düşünmeye ne yapmazsın? Çaba sarf etmezsin. Bu zaruri ilimde. Bedihi ilim diyorlar. Veya a priori diyorlar felsefeciler de buna. A priori. Bakar bakmaz anlarsın. Yani bunun ne olduğunu saatlerce gözlemlemene, bu gerçekten sehpadır diye denemeleri yapmana gerektirmez. İşte zaruri ile kastedilen bu. Herhangi bir yakin, herhangi bir şüphe bu yakine dahil olmaz. Şüpheye düşmesi imkansızdır. Kesin bir ilimdir. Bu his ve akılla idrak edilir. Kazanılmış ilme gelince istidlal ve nazar yoluyla elde edilir. Yani istidlal delil çıkarma, delil getirme demek. Nazar ise düşünme, tefekkür etme demek. Bunun gizli olanı, hafi olanı ve açık yani celi olanı vardır. Zaruri ilimlere yakın olanı celi, uzak olanı ise hafidir. Yani celi olan kazanılmış ilim, mükteseb ilim, celi olanı zaruri olana yakındır. Yani çok fazla çaba sarf ettirmez. Mesela şu Türkiye ortamında doğan bir insan namazın farz olduğunu öğrenmek için çaba sarf etmesine bile gerek yok. İşte bu celi bir ilimdir, zaruri ilimdir. Bu konunun iyi anlaşılması lazım. Çünkü cehaletin mazeret olup olmaması konusuyla çok alakalı bu. Hangisi mazeret, hangisi değil? Mesela bir kimse bu ortamda, şu ortamda namaz farz değildir dese, bu zaruri bir ilimle hasıl olanı inkar ettiği için bu kafirdir artık. Yani bunda işte hücceti kâme etmen gerekmez buna. Ama hafi olan müktesep ilim ne burada, kazanılmış ilim ne? Yine namaz konusunda. Namazın terkinin küfür olduğunu anlaması için bir insanın çabalaması lazım bu toplumda. Çünkü bu konudaki ilim çabayı gerektiriyor. Zinanın, içkinin haram olduğunu anlamak Türkiye toplumunda, yani Türkiye ortamının kısmi azamı, çoğunluğunu nazara alırsak, itibar alırsak, içkinin haramlığını inkar eder, ne olur? Kafir olur. Evet. Yani bunlar bir nevi fıtri olarak da anlaşılır. Yani yalanın, mesela fıtrat derslerinde diyoruz, yalanın çirkinliğini anlamak için illa nas gelmesi gerekmiyor. Yani nas ulaşıp da anlaması gerekmiyor. Bunu düşünerek anlaması lazım. Yani bu neye benziyor? Bu zaruri olana benziyor. Yani fıtraten kişi bunu ne yapar? Öğrenir, bilir. Yalanı caiz gören, meşru gören, yani işleyen değil bak. Yalan fiilini işleyen değil. Bunu helal sayan, bu meşru bir yoldur, güzel bir şeydir diyen hakkında. Buna herhangi bir hucceti kâmesi falan gerekmeden bu kimse kafir olur. Yalan söyleyen değil, helal sayan. Bir kimse hiç yalan söylemese ama yalan da güzel bir şeydir dese ne olur? O da kafir olur. Ama müziği aynı bu kapsamda ele almıyoruz. Veyahut da günümüzde bazı ilim ehli olarak kabul edilen kimselerin şüphe atmasından sonra bozulan dengeleri hafi kısmında değerlendiriyoruz. Bu sebeple bu mazeret sahibi oluyor. Mesela kredi, banka kredisi, adam diyor ki ev zarurettir diyor. Biz buna hüccet ulaştırmamız lazım. Hüccet ulaştırmadan bunu helal sayanı tekfir etmiyoruz. Hücceti ulaştıracaksın. Buna fetva vereni de öyle. Fetva verenin günahı öbüründen daha ağır olmasına rağmen biz onun samimi mi, gayrı samimi mi olduğunu bilmiyoruz. Bu ancak hüccetle ortaya çıkar. Eğer samimi ise içtihat hatası yapmıştır, doğrusu ona yine ikaz edilir ve dönmesi istenir. Bu ikazdan sonra halen devam ederse onun kellesi gider. Bu hüccet ikamesi onun kalbindekinin ortaya çıkması içindir. Çünkü tevil eden insan, düşünün, sahabe gibi bir ortamda Kudame bin Mazun içkiyi helal sayıyor. Ve tevil ediyordu o. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ona ne yaptı? Hüccet ikame yaptı önce. Ondan sonra içki haddini uyguladı. Bu bakımdan işte müziği diyorduk. Mesela müziğin haramlığını insanları hüccet ikamesiyle sunmamız lazım. Müziği helal sayana doğrudan tekfir etmeyiz kesinlikle. Önce bir hücceti sunarız. Neye dayanıyorsun? Tutar mesela İbn Hazm'dan getirir veya günümüzde fetva verenlerin şüphelerini getirir, zayıf hadisleri getirir, Gazali'nin fetvasını getirir. Ne yapar? Bunlarla kafası karışmış olabilir. Dinde, Allah ve Resulünün gönderdiği dinde müziğin haram olmadığını, bunu yasaklayan bir şey olmadığını zannetmiş olabilir. Kesin hüccetler kendisine ulaşmamış olabilir. Buna hüccet ikamesi yapılır. Eğer ikna edebilmişsek onu, delillerimiz onunkinden kuvvetliyse, Buna rağmen o helal saymaya devam ediyorsa o zaman küfür ortaya çıkar. Ama ikna edememişsek, yani delillerimiz 12'nden kuvvetli değilse, getirememişsek yine tekfir etmeye hakkımız yok. Delillerimizi ondan kuvvetli bir şekilde getirinceye kadar, onun delillerini çürütünceye kadar bu hüccet ikame çalışması, çabası devam etmek zorunda. Yine tasavvufçular da bu şekilde ele alıyoruz. Tasavvufçular da bu şekilde. Mesela tasavvufçular Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar ediyor mu? Etmiyor. Şeyhlerin yaratmada Allah'a ortak olduğunu söylüyor mu? Söylemiyor. İnanmıyorlar buna. Ama uluhiyet özelliklerinde cehaletleri var ve bu cehaletleri de zayıf, uydurma, hurafe ve sahih naslardan bazılarını yanlış tevil etmeye dayalı şeyler. Bu sebeple bu celi bir şekilde zaruri ilim hasıl edinceye kadar hüccet ikamesini zorunlu kılan bir sebeptir. Yani insan şu toplumda dünyaya gelir gelmez zaruri bir ilimle tasavvufçuların yolunun batıl olduğunu anlıyor değildir. Bunların yolunun şirk olduğunu anlayabilecek bir durumda değildir. Ancak nasların ciddi bir şekilde sunulmasıyla bunu anlayabilir. O halde biz bu nasları sunmadan, onlardan daha kuvvetli delillerle nasları sunmadan bu insanları tekfir edemiyoruz. Evet. İslam ehli dinin üç kısım marifet üzere olduğusunda ittifak etmişlerdir. Birincisi iman ve İslam'ın özelliklerini bilmektir. Bu tevhid ve ihlası bilmektir. Bu bilgiye ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ulaşılır. Tevhid ve ihlasın ilmine ancak Peygamber aleyhisselatü vesselam ulaşır. Zira o Allah'tan geleni eda ederek Allah'ın muradını ve Kur'an'da bulunan emirlerini bu itibarla Allah'ın yaratışındaki delillerle onun birlenmesini, ezeli oluşunu, Kur'an'da bulunan her şeyi, Allah'ın meleklerini, kitaplarını, rasullerini ikrar ve tasdik etme emrini beyan eder. Bu neydi? Birincisi, birinci tür marifet. İslam'ı, iman ve İslam'ın özelliklerini bilmek. Birinci marifet bu. İkincisi, dinin haberinin ve kurallarının mahrecini, kaynağını bilmektir. Bu Allah Azze ve Celle'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dili ve eliyle şeriat kıldığı dini, bunu yerine getiren ashabını, bu ilmi taşıyan ricali ve senin zamanına kadar olan tabakalarını, yani muhaddislerin tabakalarını, tevatür ve zuhuru ile mazereti ortadan kaldıran haberleri bilmek demektir. Mesela bu tevatüre örnek, namazı vermiştik az önce veyahut içkinin haramlığını örnek vermiştik. Bu mütevatirdir. Bir kimse tutup da ben namazın farz olduğunu bilmiyordum demesi bu toplumda mümkün değil. Ama Amerika'da olabilir. Yani bunun farz olduğunu bilmiyordum. İşte namaz Müslümanların bir ibadettir ama bunun farz kılındığını, beş vakit farz kılındığını bilmiyordum diyebilir, değil mi? İlim ulaşmamış olabilir. Ama Türkiye ortamında, bizim yaşadığımız ortamda içkinin haram olduğu, namazın beş vakit, Ramazan ayında orucun farz kılınması, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamberi olduğu nedir? Kesin mütevatir ilimle sabittir. Yani en sıradan cahil bile bilmekle mükelleftir bunu. Yani cahil sufiler dahi bunu biliyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir diye bunu biliyor. En cahil sufiler dahi bunu biliyor. Yani onlar da geç, dine hiç yönelmemiş kahve içki takımı, içkici ayyaş takımı da biliyor bunu. Peygamber Resul senin kafanı kırar. Yani. İşte bu tevatüri bir ilim, zaruri bir ilim. Bu zaruri ilim mazereti ortadan kaldırır. Nitekim alimler usul kitaplarında haberlerin ve kaynaklarının yollarını yeterli gelecek şekilde özetleyerek belirtmişlerdir. Üçüncüsü, üçüncü kısma geldik şimdi. Sünnetlerin vaciplerini, edeplerini ve ahkam ilmini bilmektir. Hükümleri bilmektir. Bu marifete hususi haberin bilinmesi, farzın nafileden ayırt edilmesi, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi emirlerinin farz, hangilerinin müstahap, hangi fiillerinin nafile ifade ettiğini, bunların bilinmesi, hukukun kaynaklarının bilinmesi ve icmanın şaz olanlardan ayırt edilmesi de girer. Fıkha ancak bunların bilinmesiyle ulaşılır demişlerdir. Muvaffakiyet, başarı Allah'tandır. Bugünlük İlim talebiyle ilgili dersimizi burada bırakalım inşallah. Allah izin verirse Ehli kitabın kitaplarını mütalaa etmek ve onlardan, İsrailiyattan rivayet etmek hakkında bir bab var. Allah izin verir de bitirebilirsek, önümüzdeki hafta baya ilimle ilgili ciddi konular var. Bitirebilirsek, ondan sonra işte Salı günleri asıl başlayacağımız ahkam hadislerine dair ya Makdisi'nin Umdetül Ahkamına başlarız, ya Buluğul Meram'a başlarız, ya da daha önce İbn Abdülhadi'nin El Muharrar başlamıştık. Onu yarıda bırakmıştık. Ya o. Artık onu inceleyeceğiz. Hangisi daha faydalı olacaksa bu ortamda onu değerlendireceğiz. Ahkam hadislerine başlayacağız inşallah. Bu konularla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn.